İpek Yolu. TGT FM'de öğle sonrasını paylaşmak üzere buluştuk. Kana kumanda masamızda Yusuf bizimle, ben Hülya saat boyunca sizinle olacağım. Her perşembe olduğu gibi yine keyifli bir tarih sohbeti, geçmişe dönük, özellikle İstanbul merkezli geçmişe dönük keyifli bir saat bizi bekliyor. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci bizimle birlikte olacak. Ben Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci, bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün geçmişe döneceğiz yine. Hayvan haklarından konuşacağız. Daha doğrusu Osmanlı toplumunda hayvanların insanlarla nasıl bir arada yaşadığından bahsedeceğiz. Buna bir arada yaşama denir mi? Belki bir izolasyon göreceğiz, bilmiyorum. Onu artık siz bizimle paylaşacaksınız.
Evet. Hayvan sadece Osmanlı cemiyetinde değil, insanlığın başlangıcından bu yana hayvanlar, belli hayvanlar insanlarla bir arada olmuşlar. İnsanlarla bir arada yaşamaya alışık olan hayvanlara malum ehli hayvanlar veya evcil hayvanlar diyoruz. Bunun dışındakiler vahşi hayvanlar oluyor. Vahşi hayvanların bile insan hayatında bir yeri var. Avcılık adında bir müessese var. Çok hoş olmamakla beraber, çok sevimli bulunmamakla beraber.
Hatta bir kesim için öyle.
Tabii.
Hanımlar pek hoşlanmıyorlar ama
Kürkleri de giyiyorlar.
Için...
Derileri, kürkleri de giyiyor hanımlar.
Kürkleri demeyelim şimdi, bazı grupları ayağa kaldırmıyorum. Evet. Kürk değil ama deri belki, hani evet. Biraz daha
şimdi şöyle bir durum var. Yani avcılık eski cemiyetimizde, Osmanlı cemiyetinde mezmum, eski tabirle hoş görülmeyen bir iş. Hele hele avcılığı meslek haline getirmek tasvip edilmemiş. Ancak ihtiyaç için, yani hayvan avlamaya müsaade edilmiş.
Kim mesela ihtiyaç duyuyor? Bir orman köylüsüdür.
Köylüsüdür. Yani orman köylüsü her zaman et bulamaz. Köylü her zaman et bulamaz. Yani kendi hayvanı bile olsa hayvanı satacak. Yününden, sütünden istifade edecek. Kesteye diyemezsiniz. Herkesin de öyle sürülerle hayvanı yoktur. Bunlar ava çıkarlar. Tabii av etinin de ayrı bir faydası vardır zaman zaman yemenin. Her dakikada değil bu zaten. Belli zamanlarda avlanılır. Şimdi avlanmak buna rağmen hoş görülmemiş. Hele hele avcılığı bir meslek haline getirmek. Yani başka işle meşgul olmayıp da bundan meşgul olmak zaten hiç hoş görülmemiş. Yani bunu çok tavsiye eden sözler var. Yalnız şu kadarı da var ki, yani Allah hayvanları insanlar istifade etsin diye yaratmış. Yani onlar ayrı bir hayat yaşasınlar, biz ayrı hayat yaşayalım diye değil. Dünyadaki her şey, madenler, sular, hava insanlar için yaratıldığına göre hayvanlar da insanlar için yaratılmış demektir. Ancak tabii bu istifadeyi yaparken can yakmamak, işi ızdırap vermeye, azap vermeye, işkenceye vardırmamak lazımdır. Nitekim bir hayvanı öldürürken bile en az acı verecek şekilde öldürmek tavsiye ediliyor. Yani onun kullanmak, istifade etmek demek ona acı çektirmek demek değildir. Hayatımızda iç içe bu vahşi hayvanlar. Bir de ehli hayvanlar var. Yani insanlara alışmış, onlarla beraber yaşayan hayvanlar var. Düşünün, insan hayatı tek başına geçmesi mümkün değil. Pek çok şey insan hayatı için olmazsa olmaz ihtiyaçlar. Bunların başında da hayvanlar geliyor. Hayvanların mahsulleri, yünleri, derileri, etleri, sütleri insan hayatı için olmazsa olmazdır. Düşünün, hücrenin yapı taşı protein. Proteini insanlar hayvanlardan alacak, etten alır yani. Et mamullerinden, süt mamullerinden alır. Bu vazgeçilmez bir şey. O zaman insan hayatında hayvanların yeri hiçbir zaman inkar edilmez. Sadece bu bakımdan mı? Hayır. Bir avcının, bir sürü sahibinin veya bir ev sahibinin kapısında kendisini beklemek üzere köpek beklemesinden tabii ne vardır? O zaman köpek hayatımızda vazgeçilmez bir hayvandır. Hı hı. Sabah erken kalkması gereken, gerek ibadet için gerek işe gitmek için erken kalkması gereken Anadolu'nun horozdan
istifade etmemesi mümkün
mü? Mümkün müdür? Eski evleri düşünün. Faresi bol. Bu evlerde kedinin beslenmemesi mümkün müdür? Kaldı ki kedi sadece fare avlasın diye beslenmez. Kedi temiz bir hayvandır. Ve evdekilere can yoldaşı olur. Yani eskiden yalnız insanlar bilhassa kedi beslerdi. Hala da öyledir. Kuş beslemek. Yani belki pratik bir faydası yok ama insanları meşgul etmek, çocukları meşgul etmek için eski evlerde kuş beslenirdi. Güzel ötüşünden istifade etmek için. Demek ki hayvanlar hayatımızda inkar edilmez bir yere sahip. Gerek istifade bakımından, gerek can yoldaşlığı bakımından. Vaktiyle İstanbul'un köpekleri vardı, sokak köpekleri. Onlar bile İstanbul'un vazgeçilmez birer rüknü olarak seyahatnamelerde hep geçer. Yurt dışından gelen insanların dikkatini çeken bu köpeklerdir.
Onların da bir karakteri var yalnız. İstanbul sokak köpekleri, evet, dışarıdakilere bu köpekler, benzemiyor.
Bu köpekler bir kere insanlara asla ve kata saldırmıyor. İkincisi, her köpeğin belli bir muhiti var. Köpekler birbirlerinin muhitine tecavüz edemiyor. Ettiği zaman o insanlara gayet munis davranan köpek kendi hemcinslerine karşı adeta bir canavar oluyor ve onu muhitine sokmuyor. Hı hı. Ne yapıyorlar o muhitte? Oranın insanları bu hayvanları besliyor. Bunlar pis sokak köpeği deyip geçmiyor. Eski evlerin önünde hala bazılarını görmek mümkün. Taş sütun, kesik sütun gibi taşlar bulunurdu. Bu taşların içine artan yemekleri boşaltırlardı. Köpekler
yesin diye,
sokak köpekleri yesin diye. Her evin böyle müdavimi olan fakirleri, fukarası olduğu gibi bir de sokak köpekleri vardı. Onlar yemeğin ne zaman döküleceğini de bildikleri için kendi içgüdüleriyle, sevki tabileriyle oraya gelirler. Konağın önünde beklerler, evin önünde beklerler. Hı hı. Yemek dökülünce gayet paylaşmayı bilen bir şekilde, yani çünkü aralarında artık yıllarca beraber yaşamanın getirdiği bir tesanüt ve hak hukuk teşekkül etmiş.
Kediler öyle değil ama köpekler paylaşıyor.
Paylaşıyorlar, evet. Paylaşıyorlar. Her evin bu hayvanlar İstanbul'da çöp bırakmıyorlar. Yani herkes tabii evin önüne yemek koymadığı için bu hayvanlar gönüllü birer çöpçüdür. Onun için eski İstanbullular bu köpekleri İstanbul için vazgeçilmez birer fedai bir gönüllü olarak görmüşlerdir.
Ve yabancıyı mahalleye sokmaz.
Evet. Böyle bir yabancı birisi veya şüpheli birisi mahalleye girdiği zaman bu köpekler havlayarak bütün mahalleli ayağa kaldırır. Zaten daha önce de anlatmıştık. Mahallede yani yabancı birinin geçmesi, oraya birinin taşınması, bir misafirin gelmesi veya ev halkının bir misafirliğe gitmesi diğer mahalle sakinlerinin hepsi tarafından en ince teferruatına kadar bilinir. Kimsenin husus hayatı diye bir hayatı mevzubahis değildir. Evine alınan eşyasından hatta giysisine kadar herkes bunu duyar. Böyle bir yerde hayvanlar çok mühim bir rol oynarlar. Sadece çöp gönüllüsü olarak değil, bir nevi bekçi olarak da mahalleyi beklerler. Zaten çok kişi o köpekleri tanır. O mahallenin de neredeyse adam olmuştur. Şimdi de belediye böyle köpekleri kulağından
küpeliyor.
Yani mahalle köpeği. Şimdi bu köpeklerin bu asude hayatı uzun yıllar devam etti. İstanbul'a gelen bütün seyyahlar İstanbul köpeklerini anlattılar. Ve de enteresandır. Yani kötü olarak anlatmadılar. Bu ne biçim şehir? Sokaklar köpekten geçilmiyor demediler.
Peki aynı dönemde Avrupa'da sokaklarda hayvan var mı?
Hayvan elbette ki var. Avrupa sokaklarında yani şark da böyledir. Doğru düzgün kanalizasyon yok. Çöp tertibatı yok. Köpek orada da var. Fakat Avrupa'da şehir hayatı var. Şehir hayatında köpeklerin yeri yok. Onun için köpekler itlaf ediliyor. Hı. Salgın hastalık taşıyorlar. Bundan dolayı öteden beri Avrupa'da köpekler şehirlerden itlaf ediliyor. Şark'ta böyle değil. Köpek yatar. Yani çok kişi onun üzerinden atlar. Kenarından geçer. Köpeği kaldırmak bile istemez. Yani uyandırıp da rahatsız etmeyi bile düşünmezler. İstanbul halkı diye seyyahlar anlatıyor. Ne zamana kadar bu böyle devam etti? İkinci Meşrutiyet'e kadar devam etti. İkinci Meşrutiyet köpekler için bir felaket oldu. 1911 senesinde zamanın belediye meclisi bu İstanbul sokak köpeklerinin şehir haricine çıkarılmasına karar verdi. İtlaf etseler gene neyse. Bunlar Mavnalara dolduruldular ve adaların arasında hiç kimsenin yaşamadığı bir hayırsız ada var. Sivri Adada derler oraya. Oraya götürüp bıraktılar. Şimdi bu köpekler ne yer ne içerler?
Ne içecek yani?
Su yok, yiyecek yok. Bu köpekler orada bir müddet sonra açlıktan öldüler. Ölenleri diğerleri yedi. Ondan sonra onlar da öldü. Pis bir koku günlerce
İstanbul'a taşındı.
Mutazarrır etti. Oradan gelip geçen vapurlardakiler acıyarak bu köpeklere yiyecek attılar ama elden gelen öğün olması hesabı bu onlara yetmedi ve bu feci bir şekilde köpeklerin, İstanbul köpeklerinin sonu geldi. İstanbul halkının mühim bir kısmı köpeklerin buraya sürgün edilmesine karşıdır. O zamanki gazeteleri okuduğumuz zaman buna dair çok makaleler ve haberler var. Bu köpekler İstanbul'un vazgeçilmez unsurudur. Mahallemizi temizlerler, emniyet hasıl ederler. Niçin sürüldü diye İstanbul halkı günlerce sürmüştür. Hemen arkasından Trablusgarp muharebesi çıkmış. Trablusgarp yeni kaybedilmiş. Arkasından Balkan Harbi, arkasından Birinci Dünya Savaşı. İstanbullular demiştir ki bizim başımıza gelen bu belaların müsebbibi, sebebi köpeklerin hayırsız adaya sürülmesidir. Biz o hayvanların ahını aldık demişlerdir.
Var mıdır böyle bir yani...
Zulmün, zulüm yani haksızlık hayvana da yapılsa bunun cezası verilir.
Yani boşuna değil bu söylenti.
Bir insanın başına gelen belalara da önce insan benim düşmanım kim diyeceğine ben kime ne yaptım ki Allah bana bu belayı verdi demeli. Eskiler böyle söylerdi. Ya ne hata ettim? Kime ne kötülük yaptım? Kimin canını yaktım ki benim başıma böyle bir şey geldi diye önce insanlar kendilerine sorarlardı. Şimdi benim düşmanım kim? Beni kim çekemiyor diyorlar. Hiç kimse kendi kabahatini görmüyor. Eski insanlar başlarına gelen her sıkıntının, hastalığın, fakirliğin veya başka bir kazanın birine yaptığı kötülükten kaynaklandığını düşünür. Ve acaba kime kötülük yaptım diye araştırır. İmkan varsa gidip ondan helalleşir. Bir zararı varsa tazmin ederdi. Uyanık insanlar tabii.
Bunu düşünüp uygulayabilecek.
Ama bu yaygındı. Biz çocukken de yaşlardan hep bunu duyardık. Yani bir insanın ayakkabısının bağı kopsa demeli ki ben acaba kime ne yaptım da benim ayakkabımın bağı koptu diye bunu düşünmeli. Köpeklerin hayatı buydu. Köpek tabii İslam cemiyetinde evde beslenmesi hoş karşılanmayan bir hayvandır. Bunu altını çizmek lazım. Günümüzdeki Avrupa'yı köpek hayranlığı Şark cemiyeti için yadırganacak bir durumdur. Hazreti Peygamber köpeklerin evde beslenmesini yasaklamıştır. Ancak bu bahçede beslenmesine veya sürüde beslenmesine veya av köpeği olarak beslenmesine mani değildir. Ama evde beslenmesi...
Yani evin içine almaktan, yaşadığımız yerde tutmaktan bahsediyoruz.
Tutmak men ediliyor. Yoksa hayvana bakmak, beslemek değil. Evin içinde hayvan tutmak, hatta av köpeğini, sokak köpeğini, davar köpeğini bile eve almak, evde beslemek uygun görülmüyor. Bundan dolayı Şark cemiyetinde sanki köpeklere karşı bir antipati olduğu düşünülüyor ama öyle değil. Öyle değil. Vaka köpeğin kendisinde böyle bir antipatik hava var. Ne kadar ehli bir hayvan da olsa, aslı vahşi olduğu için olsa gerek. Yani bir kedi kadar değil. İnsan köpekten ürküyor ne olursa olsun. Eski hayatımızda en çok yeri olan ikinci hayvan kedidir. Biraz evvel söyledik eski evler, ahşap evlerde ambarlar var. Ambarlarda bir aylık bazen bir senelik eşya erzak depolanıyor. Şimdiki gibi marketler falan yok. Erzak gelmeyebilir, kış olabilir, yollar kapanabilir, hepsi mümkün. Bir de evler kalabalık, öyle kiloyla dönmüyor. Onun için ambarlar var. Ambar olan yerde fare var. Fare çok sever malum böyle yerleri. Fare dadanıyor. Şimdi fare de sevimli bir hayvan ama ne kadar olsa ürkütücü bir hayvan.
Sevimli derken çizgi filmlerde öyle sevimli ama karşımıza görsek.
Yani fare görmek evet insanı herkesi, sadece hanımları değil, herkesi bir dehşete sevk ediyor. Kendi küçük bile olsa. Hele tarihte pek çok sari hastalığın fareler vasıtasıyla yayıldığı ve dağıldığı düşünülürse farelere karşı insanların antipatik görmesi gayet normal. Yani Hazreti Peygamber de zaten fare için küçük yaramaz tabirini kullanmış. Yani ondan daha büyük zarar kimse veremez. Mesela lambayı devirir evi yakar. Çok örneği vardır bunun. Yani küçücük bir hayvandır ama nelere zarar verebilir? Şimdi mesela karıncayı küçük bir hayvan görürsünüz ve emniyet vermezsiniz. Karınca bir evi yıkabilir.
Kemirerek.
Sayfiyede görüyoruz yani. Geliyoruz ki karıncalar neredeyse duvara oymuşlar. Veya bu duvarları ayırmışlar. Karınca bu yani. Karıncadan daha vahşi hayvan yok. Şimdi kedi bu farelerle baş ediyor. Fareleri her kedi de değil avcı kediler var. Tabii avcı olmayan kediler var.
Şimdi şunu soracağım. Bir kere bir köpek evde beslenmiyor ama kedinin beslenmesinde bir problem yok.
Kedi için hatta tam tersine tavsiye ediliyor. Yani kedi evde çünkü kedi temiz bir hayvan nispeten köpeğe göre. Eve faydalı bir hayvan.
Bir de evde olan kedinin pek dışarı çıktığı vaki değildir.
Evine alışıktır. Tabii taşınsa bile o kendisi bulur. Dört ayak üzerine düşer derler. Kolay kolay başına kaza bela gelmez. Sevimli de bir hayvandır. Tüyleri falan var. Çocuklar ondan oynarlar. O iple falan oynar. Eve bir neşe katar. Sonra artık yemekler ona verilir. Bakın bu köpek için de cari. Yani evde hiçbir şey ziyan olmaz evinizde kediniz varsa. Mutlaka. Yani sofradan hiçbir şey artmaz. Ondan dolayı kedi tavsiye edilmiş. Kedi sevgisi imandandır diye de bir söz vardır. Hatta anlatırlar. Ahmed Rifai isminde büyük bir alim bir gün oturmuş kitap okuyormuş. Eteğinin üzerine de bir kedi yatmış. Uyumuş. Cuma vakti olmuş. Cuma namazına gidecek. Şimdi kediyi uyandırmak istememiş. Entaresini kesmiş. Cuma'ya gitmiş, gelmiş. Bakmış kedi uyanmış, gitmiş.
O da zor bulunan bir şey ama.
Tabii, o zaman kumaş tekrar almış, dikmiş yerine zaten.
Yani kaldı, ziyan da etmemiş.
Ziyan da etmemiş. Kaldığının için bu gibi menkıbeler çok anlatılır. Kedilerle alakalı menkıbeler çok anlatılır. Şimdi dinleyicilerimiz diyecekler ki kedi nankördür. Köpek ise sadıktır. Evet, görünüşte öyledir. Ama şark mitolojisinde tam tersi söylenir. Kedi sadıktır ama bu bir riyakarca yaltaklanmacı bir sadakattir. Çünkü sahibi kim olursa olsun ona sadıktır. Kötü birisi de olsa git parçala dese ona da sadıktır köpek. Hı hı. Yani sahibi onu sevsin, ona yiyecek versin diye yapmayacağı şey yoktur. Ama kedi öyle değildir. Kedinin kimseye vallahi yoktur. Bu ise tevekkül olarak görülüyor. Yani Allah'a tevekkülü var. Hı hı. Sahibine bile eyvallahı yok. Onun için kedi makbul, köpek ise makbul görülmüyor bu tabiat bakımından.
Tabii Hazreti Peygamberimizin sözlerinden hareketle de belki biraz besleniyor. Tabii, yani tabii. Köpeği eve almamak gerekiyor.
Kedi sevgisi
konusu.
İmandandır sözü. Onun sözüdür. Köpeklerin evde köpek beslenirse melek girmez sözü de yine Hazreti Peygamber'in sözüdür. Bunlar havada ortaya çıkmış bir gelenek veya hurafe değildir. Elbette İslam kültürü, şark cemiyeti İslam kültürü üzerine kurulmuştur. Türk öfleriyle beslenmiştir. Şimdi yanlış telakkiler çoktur. İki hayvan var yine hayatımızda çok yeri olan. Birisi karınca, diğeri arı. Arı insanları soktuğu için kimse arıyı sevmez. Karıncayı ise hep çocukluğumuzdan beri bize çalışkanlığın sembolü olarak gösterirler. Acaba öyle mi?
Öyle mi? Soracağız bunun cevabını da birazdan alacağız. Kısa bir ara lütfen. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile hayvanlardan konuşuyoruz. Tabii evimizi paylaştığımız büyük hayvanlar var, bir de küçükler var. Küçük diyoruz ama galiba asıl sıkıntıyı da onlar veriyor.
Efendim, küçük hayvanların verdiği zarar hiçbir şey vermiyor. Yani hele iki tanesi var ki, birisi karınca, diğeri sivrisinek. Yani hangi hayvan onların verdiği zararı verebilir? Yani insanlara vahşi hayvanlar ne zarar vermiş? Bu sivrisineğin verdiği kadar. Herkes bundan müzdarip. Karınca ev yıkıyor. Ev yıkıyor. Yani arı adamı sokar, kimse arıyı sevmez. E canım, her dakika arı adamı sokmaz ki. Arı üzerine gidilmese, çaresiz kalınca ancak adamı
kendi
sokar.
Kendi hayatı bahsına.
Çok fazla da arı insanların içine girmez. O çiçeklerle, otlarla gezer tozar. Ama bir et kokusu alırsa, ya bal tatlı kokusu alırsa
kahvaltı
açık havada gelir, o zaman kaçınılmaz. Onun dışında kolay kolay gelmez, sinek gibi değil. Karınca öyle değil. Karınca yerini bulduğu zaman evinizi yıkar. Halbuki arı aynı kedide olduğu gibi met edilmiş bir hayvandır, memduh bir hayvandır. Çünkü arı kendisine yüklenen bir vazife var, bal. O balı mükemmel bir şekilde yapıyor, altıgen peteklere yapıyor. Düşünün, kare olsa olmaz, yuvarlak olsa arası boş kalır, kare olsa ağır gelir. Bu çok mükemmel bir mühendislik harikasıdır. Ve insanlar bunu aldığı halde vazifesini yapmaya devam ediyor. Ne kadar digergam, yani başkalarını düşünen bir hayvan. Karınca ise öyle değildir. Bize çocukluğumuzdan beri çalışkanlığın sembolü olarak tanıtılan karınca aslında hırsın sembolüdür. Onun için şark kültüründe karınca makbul değildir. Karınca hırsın sembolüdür. Düşünün, karınca yuvasını her sene buğday taneleriyle doldurur. Halbuki o buğday tanesinin bir tanesinin yarısı onun bütün ömrü boyunca yiyeceği gıdadır. Onlar filizlenir. Ertesi sene bir daha doldurur. Ertesi sene bir daha doldurur. Hiçbir faydası yoktur insanlara. Arı gibi değil.
Tabii ama herkes onun tabiat içinde büyük bir faydası var.
Mutlaka karıncanın da faydası. Hiçbir hayvan faydasız, zahit, abes değildir. Onu biz bir kere söyleyemeyiz. Hangi hayvan olursa olsun mutlaka. Çocukken ben derdim, bu niye yaratılmış, bunu yaratılmış. Ama sonra insan öğreniyor ki her hayvanın ekolojik dengede bir yeri var. Ama ben insanlarla hayatı açısından veya o faydanın büyüklüğü açısından söylüyorum. Karınca makbul tutulur, arıyı kimse sevmez. Halbuki arı makbuldür, karınca değildir. Evet. Karınca hırsın sembolüdür, arı çalışkanlığın, gayretin sembolüdür. Şimdi yani hep küçük hayvanlara geçtik ama yani Türk milleti olarak da bizim hayatımız hayvanlar. Şimdi şehirlerde yaşıyoruz. Türk milletinin öteden beri en sevdiği hayvan koyundur. Hatta Türklerin en eski kurduğu devletlerden birisinin adı Hun. Hun koyundan gelir. Ana maddesi koyundur. Yani koyuna çok itibar edilir. Zenginlik koyunlukla ölçülür. Koyun, şu kadar koyunu var. Evlenirken kadınlara kalın olarak koyun verilir. Kurbanlar koyundan olur.
Bayraklarda
koyun vardır. Hatta ak koyunlular, kara koyunlar, onların bile hala, düşünün, İslamiyet'ten sonra bile koyuna bu kadar kıymet vermişlerdir. Koyun besler Türkler. Koyun hayvanlar içinde en makbul tutulanıdır. İslam kültüründe hayvanların en makbulü koyundur.
Eti çünkü, de lezzetli olduğu için mi acaba?
Onun da tabii tesiri var. Çünkü eskilerde ana etini değil, koyun etini severlerdi. Hı hı. Koyun eti hakikaten güzeldir. Alışkın olana. Tabii koyunun nerede beslendiği de mühimdir. Yani olmadık bir yerde koyunu beslemez eskiler. Rastgele adamlar rastgele yere vururlar. Koyun eti kokar. Mesela o kötü otun nerede olduğunu o çobanlar bilir. Oraya hayvanı sürmezler. Hı hı. Şimdi bazen koyun eti alıyorsunuz. Kokudan yiyemiyorsunuz. Hı. Bazısı çok güzel oluyor. Koyun eti yağlı olmakla beraber çok lezzetlidir. Şimdi koyun insanın hayatında o kadar yeri var ki. Türkler biliyorsunuz göçebe, yarı göçebe ve şehirlidir. Göçebeler devamlı koyunla beraberdir. Koyunlarla göçerler, koyunlarla gelirler. Develeri vardır, atları vardır ama koyun hayatlarının esasını teşkil eder. Evet, bir arada yatmazlar ama koyunlarını ahır yaparlar. Yanlarında topak evleri, çadırları, bundan yaşarlar.
Bir de şifa açısından da koyunun gübresi de, postu da, dışkısı da, her şeyi faydalı.
Yani bir koyunun ziyan olan hiçbir yeri yoktur. Hiçbir yeri, boynuzundan tutun gübresine kadar her şeyi, yani iyi, gübresi iyidir, postu, yünü en güzel yündür, sakat atına kadar gayet lezzetlidir. Yani kanını bile ziyan etmezlerdi de eskiden, ağaçların dibine dökerlerdi. O ağaçların sağlıklı ve büyümesine faydası olurdu. Boynuzları işe yarardı eskiden. Şimdiki gibi plastik ve metal çok yaygın olmadığı için boynuz çok çeşitli yerlerde kullanılırdı.
Takı yaparlardı.
Tabii yani takı hususi eşyalarda da kullanılır. Koyun bu kadar işe yarayan bir hayvan. Buna rağmen kimseye ağırlık vermez. Çok kolay beslenir. Yani ekstra bir gayret göstermez. Uzun yaşar, yaşayabildiği kadar. Yavru yapar. Yani ağırlık vermeyen bir
üstelik de hayvandır. Az değil yavrusu.
Evet. Yani ağırlık vermez ve huyu da iyidir. Yani geçimli bir hayvandır. Onun için insanın makbulü koyun gibi olandır. Şimdi bize koyun hep
sürü psikolojisini çağrıştırıyor
ama o bir bakıma da iyidir yani. Geçimli uyumlu insan olmayı gösterir. Yani uyumlu bir adam kimseyle dalaşmaz, etmez. İnsanlar eskiden hayvanlara göre tabiatta, işte tilki tabiatlı adam, maymun tabiatlı adam.
Caiz midir böyle söylemek? Yani bir insanın tabiatı, hayvanın huylarıyla benzer.
Tabii tabii tabiat bu eski hadislerde de var. Yani insanlar tavsif ediliyor. İşte tilki, kurt, köpek, kedi, maymun tabiatlı olarak tavsif ediliyor. Koyun övülüyor. Mesela deve çok faydalı olmakla beraber tabiatı övülmüyor mesela. Hazreti Peygamber şeytan tabiatından bir tabiat var diyor devede. İnatçı ve kindar. İnatçı ve kindar. Yani bir hanım anlattı. Ben dedi kızken dedi bir deveye dedi kötülük yapmışım. Farkında değilim dedi. Evlendim yıllar sonra beni bir yerde kıstırdı. Üzerime saldırdı dedi.
Kedisi. Unutmamış.
Evet, unutmamış. Kovalamış onu bir yere kıstırmış. Tükürmüş. Kedinin tükürüğü devenin tükürüğü bayağıdan baştan aşağı yıkar. O kadar çok. Bir şey de yapmamış adlar. Isırmamış da.
Yani, ısırabilirmiş.
Isırabilir yani. De bir deve ısırır. Ezer, çiğner bunu yapabilir yani. Kindar bir hayvan. Kindar bir hayvan. Yani mesela koyun methedilmiş. Koyun övülmüş. Hı hı. Ama deve övülmemiş. O da çok faydalı
başka
oldu halde.
Başka tabiat açısından böyle tavsiye edilen övülen.
En çok övülen koyundur. At da övülmüştür.
Biraz asalet yükleniyor galiba.
Şimdi Hazreti Peygamber hayır atın alnına işlenmiştir diyor. Yani bu çok büyük bir övgüdür at için. Yani hep hayır zuhur eder attan. Hakikaten at sırtına binersiniz gezdirir. Savaşlarda nihai yani bir ordunun gücü eskiden hep at üzerine kurulmuştur. At aynı zamanda bir spor vasıtasıdır. Dediğiniz gibi bir asalet vasıtasıdır. Bir insanı atın üzerinde hayal ettiğiniz zaman çok ihtişamlıdır. At uygun bir hayvandır. Aklı başında bir hayvandır. Eğer iyi yetiştirilmişse. Peder anlatırdı çocukluklarında bir atları varmış. Sahibi düşse bile üstünden beklermiş. Kaçıp gitmezmiş.
Kalkmasını
beklermiş.
Ya da yardım
edilmiş. Bu kadar akıllı hayvanlar. Yani atta da bir soyluluk var. Hatta eskiden anatomide teşrih at cesedi üzerine yapılırmış. At insana en çok benzeyen
anatomik
yapıya sahipti.
İç organları derler. Açısından.
Ben mütehassı değilim iç organları açısından. Ben mütehassı değilim ama öyle derlerdi. Hı. Yani teşrih, anatomi insan üzerinde çok fazla yapılmasına sıcak bakılmadığı için at üzerinde yapıldığı söyleniyor. Hayatımızdaki en çok var olan hayvanlardan birisi de attır.
Şimdiye göre değil, geçmişe göre konuşuyorsak eğer bazı hayvanların hayatın devamı için ya da günlük hayatın kolaylaşması için de mutlaka olması gerekiyor.
Efendim kırlık yerde yaşayan bir insanın bu kasaba olabilir, köy olabilir, koyunsuz yaşaması mümkün değildir. Koyun mutlaka olur. Koyunsuz bir adam öl demektir yani. Tavuk ve horoz olmadan bir insan yaşayamaz kırlık yerde. Hatta İstanbul'da bile pek çok ev yakın zamana kadar hala da var. Koyun evde tavuk beslerlerdi. Küçük bir kümes. Hı hı. Yani tavuk hem berekettir evde. Yani yumurtasıyla. Hem de şimdiki bir kasap şubu olmadığı zamanlarda bir misafir geldiği zaman keser. Tavuk ikram edersiniz. Tavuk eti çok kıymetliydi eskiden.
Eskiden.
Yani dana etinden koyun kıymetliydi. Koyun etinden de tavuk eti kıymetliydi. Tam tersi
şimdi
oldu şimdi.
Şimdi evet tam tersi.
Az bulunduğu için. Şimdiki bir tavuk tesisleri falan yoktu. Onun için az bulunduğu için. Her evde bu vardı. Bir de at efendim. Atsız bir ev yok gibiydi. Şehirde de böyle. Kırlık yerlerde de böyle. Vaka İstanbul'da uzun zaman at yasaklandı sur içinde.
Sur içinde.
Çünkü pisliğinden dolayı burası bir baş şehir. Sokaklarda at pislikleri olamaz. Ata binemez kimse ve at besleyemez sur içinde ama. Sur dışında olabilir. Sur içinde at besleyemez. Ancak padişah, bir sadrazam, üç tuğlu vezirler, kaz askerler yani belli rütbede olanlar ata binerler ve atlı arabaya binerler. Hatta bir şair varmış da aynı zamanda Babali memuruymuş. Sultan 3. Selim'e bir şiir takdim etmiş. Şiiri çok beğenmiş Sultan Selim. Size bir demiş hediye vermek istiyorum. Ne istersiniz? O da demiş ki efendim ben Edirne Kapı'da oturuyorum. İş yerim Babali. Yürüyerek gidip gelmekte çok zorluk çekiyorum. Bana ata binme müsaadesi verir misiniz? Padişah demiş ki öyle kanunlar şahsa göre değişmez. Ben size Babali'ye yakın bir ev alıp hediye edeyim. Yani at daha ucuz tabii.
Tabii ki.
Kanunu
sırf
delmiyor.
Delmemek
yani padişahlar
için.
Kanuna saygılıdır. Çünkü padişah kanunu delerse başkaları ne yapmaz? Kevgire çevirir. Yani hatta adalardan gelenler veya Beyoğlu'ndan gelenler sur içinin temizliğini övüyor. Ah ne güzel at kokusu yok burada diyorlar. Hmm. At pisliği yok. Tertemiz bir şehir diye. Bunu hatta Avrupalılar bile İstanbul'dan sur içinin ki pistir. Bütün dünya şehirleri o zaman pistir. Çünkü çöp toplama tesisleri yok. Pis sular sokağa akıyor. Kanalizasyon yok. Normal. İstanbul'da pistir. Paris'te pistir. Londra'da pistir. Yani bugünkü telakkiye göre pistir. Ama seyyahlar İstanbul'un bu hususiyetini teslim ediyorlar. Diyorlar ki at pisliği yok, tertemiz. Ama bu sonra tabii delinmiştir. Ama zaten ondan sonra otomobil falan geldi. Atlı tramvaylar derken zaten çok fazla at Suriçin'de istihdam edilmedi. Ama herkesin atı vardı. Atsız bir yere gitmek gelmek mümkün değildi. At olmayanlar at kiralarlardı.
Ulaşım vasıtası.
Ulaşım. Atlı arabalar çok yaygındı biliyorsunuz. O da hayatımızın bir parçasıdır. Faytonlar, landolar hepsi atlı. Hatta koçu arabaları vardı İstanbul'da. Öküzlerin çektiği. Yani İstanbul'da öküz ne gezer? Köylerinde vardır. Öküzsüz. Ha, öküz kırlık yerlerde olmazsa olmaz. Düşünün köylünün ekip biçtiği tarlaların hepsine çiftlik derler. Çiftlik bir çift öküzün sürebildiği yer demektir. Yani düşünün öküz insan hayatında o kadar var. Kırlık yerler için söylüyorum köyler. Herkesin bir öküzü mutlaka
yaşama
olmalıdır.
Yaşama biçiminin adı olmuş çiftçi.
Adı olmuş çiftçi. Çiftçi yani öküzle çift süren
evet,
adam.
Çift süren.
Öküz olmayan bir köylü ırgattır. Başkasına çalışmak mecburiyetindedir. Başkasını çalışır o da öküzünü ona kiralar. Yani çift öküz olmayan bir köylünün hali perişandır.
Tabii
düşünülemez bile.
Kendine gelmesi bir irkilmesi mümkün değildir öyle
değildir,
bir yaşam biçiminde.
Çok zordur. Yani kırlık yerlerde anlatılan dramatik hikayelerin hepsinde ya öküzü ölmüştür ya öküzünün biri ölmüştür. Öküz tek başına da koşulamaz çifte. Yanında eşek koçlarınız olmaz, at koçlarınız olmaz. Bazen kendisi
koçmak
zorunda
evet.
kalanlar vardır.
Öyle hikayeler
var.
Anlatılır
o
kendisi.
O büyük bir felakettir bir insan için. Yani öküzün. Hatta bazen çift öküz birbirine alışıktır. Bir başka öküz getirseniz bile ondan bazen dalaşırlar ve çok fazla alışana kadar birbirlerine köylü çok sıkıntı çeker. Düşünün hayatımızda öküzün ne kadar rolü var. Onun için Anadolu köylüsü kendisi hastalanırsa doktora gitmez.
Ama
hayvanı hastalandığı zaman veterineri kasabadan alır köye getirir. Değil hayvanı götürmek.
Büyük bir felaket.
Çünkü hayvan onun için her şeydir hayvan. Koyun bizim köylümüz için her şeydi. Öküz her şeydi. Merkep.
Evet,
beğenmediğimiz
evet.
merkep. Eskiden hayatta olmazsa olmaz bir hayvandı. Düşünebiliyor musunuz? Bütün eşya merkep sırtında taşınıyor. Köylük yerde de İstanbul'da da. Evinize odun alacaksınız. Merkep getirecek. Kömür alacaksınız. Merkep getirecek. Küçük bey okula gidecek. Merkep götürecek. Evinize taşınıyorsunuz. Merkeplerle taşınacak. Evinize erzak alıyorsunuz. Merkepler getirecek. Su merkeplerle taşınır. Pazardan bir şey merkeplerle gelir gider. Yani şehirdeki bütün nakliyat merkeplerle yapılır.
Bazı yerlere de hani araba varsa bile merkep lazım. O kadar dik yokuşlar ki yakın
efendim,
zamana
İstanbul,
kadar.
İstanbul sadece İstanbul değil Anadolu'nun pek çok kasabası. Dağlık yere kurulduğu için, dar sokaklarda olduğu için arabanın işlemesi mümkün değildir. Şimdi İstanbul'da bile öyle. Araba zor giriyor. Onlar yakın zamanda yapılan yollar. Eskiden o yollar öyle değildi. Daha da dardı. Bir araba zor girerdi. Şimdi ki bile zor. Yollar hep merkep gider. Yokuşlara merkep çıkar. Mardin'de hala çöpleri merkepler topluyor.
Evet.
Bu kadar dağlık ve dar sokakları var. Yani merkep olmazsa olmaz. Fıkralara girmiştir. Bazı fakir fukara at alamaz. At pahalıdır. Merkep daha ucuzdur. Merkebe biner. Merkebin de makbulü var. Kıbrıs merkepleri makbuldür mesela.
Fıkralarımızda da var.
Evet yani. Hayatımızın içine girmiştir. At, merkep, köylük yerlerde sığır cinsi, davar, tavuk, koyun, horoz, kedi ve köpek. Bunlar hayatımızda olmazsa olmaz hayvanlardır. Şimdi hayvan beslemenin tabii insana büyük faydaları var. Bu faydaların büyük bir kısmı fiziki, maddi faydalardır. Yani o hayvanın bir faydası var.
Hı hı.
Etinden, sütünden, yününden.
İşte,
veya sizi kapınızı bekliyor, farenizi tutuyor falan. Ama manevi faydaları da var. Bir kere bir hayvan beslemenin insanda merhamet duygusunu geliştirdiği söyleniyor. Ve hayvan besleyen insanların daha merhametli olduğu söyleniyor. Onun için Şark kültüründe hayvan beslemek tavsiye edilmiştir. Kalpte rikkat, yumuşaklığı meydana getirir. Bir de Şark kültüründe şöyle bir prensip vardır. Şimdi bir insan bir insana kötülük yaptığı zaman buna zulüm denir. Bu Allah katında günah olduğu gibi dünyevi müeyyidesi de var. Karşı tarafta helalleşmesi lazım. Helalleşmesi Allah bunu affetmiyor. Mutlaka gidecek o kişiyle helalleşecek. Diyecek ben senin canını yaktım. Beni affet, ben pişmanım diyecek. Affetmez onun bileceği iş. Onun için onun gönlünü almak için ziyafet vereceksiniz, hediyeler götüreceksiniz, işini yapacaksınız ki sizi affetsin. Maddi bir zararınız varsa bunu ödeyeceksiniz fazlasıyla ki adam sizi affetsin. Ki ondan sonra da Allah sizi affetsin. Bu mümkün. Efendim, eğer bu kötülük yapılan kimse gayrimüslimse iş daha zor. Çünkü İslam inancına göre gayrimüslimler cennete gitmeyeceği için dünyada helalleştin.
Yoksa?
Helalleşmedin, ahirette mutlaka hakkını alacak sizden. Çünkü onlar cennete gitmeyeceği için.
Hı hı.
Orada hesaplaşmak mümkün değil. Mutlaka sizden hakkını alacak. Kurtuluş yok. Eğer bu bir hayvansa dünyada da bundan helalleşmek mümkün değil. Çünkü hayvan hakkını helal edemez ki.
Demez.
Onun için hayvana zarar vermemek gayrimüslime zarar vermemekten daha mühimdir. Gayrimüslime zarar vermemek de Müslümana zarar vermemekten daha mühimdir.
Böyle İslam bir sıralama var.
Böyle kurmuştur bu, yani Hazreti Peygamber'in sözleriyle sabit. Hayvanın canını yakan bir insan kimden helalleşecek? Hayvanla mı? Mümkün değil.
Mümkün değil.
Mümkün değil. Ancak o hayvana iyilik yapacak. Ömrü boyunca boynu bükük yaşayacak. Allah'a tövbe edecek. Belki Allah affetsin.
Peki şimdi sizin bu anlattıklarınızla bizim günlük hayatımızı bir karşılaştıralım. Ben öyle araç sahipleri görüyorum ki karşıdan karşıya geçmeye çabalayan bir kedinin, köpeğin üzerine sürüyorlar.
Vallahi ecdadımız köpeği uyandırmamak için üzerinden atlıyormuş. Ahmet İrfai camiye gitmek için kediyi uyandırmamış. Yani onun için Hazreti Peygamber'in en sevdiği sahabelerden Ebu Hureyre vardı. İsmi Abdurrahman bin Cündep'tir. Fakat Hazreti Peygamber onu kucağında bir kedi severek gördüğü için Ebu Hureyre kedicik babası dedi. Ve kedi o isimle meşhur oldu. Yani kedicik babası diye meşhur oldu. Onun için yani biz böyle bir kültürden geliyoruz.
Tekir kedilerin de üstündeki o el izinin Hazreti Peygamber'in
o okşadığı
söylenir.
Şimdi biz böyle bir kültürden geliyoruz. Yine Hazreti Peygamber diyor ki hayvanlar insanlar için yaratılmıştır. Bunun derisinden, kürkünden, her şeyinden, kürkünden de hayvanlar istifade. Yani bu çevrecilerin falan böyle dediğine bakmayın. Kürk insanlar için.
Ama sadece içindir. Kürkü için öldürmek.
Öldürülür. Yani bir eti için öldürüyor bir hayvan.
Ama nesli tükeniyor diyorlar mesela.
Ama ona da dikkat etmek lazım tabii.
Bir de tabii yöntemi. Hani sizin de söylediğiniz gibi canını acıtmamak, işkence yapmamak anlamında.
Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Diyor ki bir insanı öldürecekseniz haklı olarak idam cezası en iyi şekilde öldürün. Acı çektirmeden. Hayvanı öldürecekseniz eti veya derisi için yine en iyi şekilde öldürün. Hatta kitaplarda uzun uzun hayvan nasıl öldüreceği anlatılıyor.
Kurban Bayramı'nda da kesmenin yöntemleri.
Cahilce öyle adamların yaptıklarını biz müdafaa etmeyiz. Yani onlar vahşi insanlar. Hiçbir şeyden haberi yok. Hayvan ne olacak diyor. Olur mu? Yani hayvanı bile öldürmek bazen lazım olur. Hatta Hazreti Peygamber diyor ki bazı hayvanlar eliyle diliyle insanlara eziyet verirler. Bir kedi mesela canavarlaşabilir. O kediyi de yani acı çektirmeden öldürün.
Bir hastalık vardır mesela, kuduz olmuştur
tabii,
diyelim.
İşte o en iyi şekilde öldürün diyor. En iyi şekilde yani en
o
acı vermeyen
bile.
Şekilde tabii. En iyileşmiyor hayvan, acı çekiyor veya başkalarına eziyet ediyor. Yani olabilir, hayvanın öldürülmesi illa etinden sütünden istifade için olmaz. Zarar verdiği için itlaf edilmesi de gerekebilir. Yani hayvanların itlaf edilmesi de bazen lüzumlu olur. Orada bile en az acı veren şekilde öldürülmesi tavsiye ediliyor. Şimdi bizim kültürümüzde bu varken hayvanı suda boğmak caiz değildir. Ateşe atmak caiz değildir. Hiçbir canlının yüzüne vurmak caiz değildir. Hatta atın, merkebin, öküzün yola gitmiyor da yüzüne vurmak caiz değildir. Kitaplarda diyor ki bu hayvan diyor, yani hayvana vurmakla ne olacak ki diyor. Hayvan aklı yok ki. Aklı yok hayvanın. Yani vurmak akıllı adamı terbiye eder. Akıllı adam der ki bak bana vuruyor demek ki yanlış yapıyorum der. Hayvan bunu düşünemez.
Bir muhakeme yapamaz.
Evet. Hayvana vurmak bir kere ahmaklık alametidir diye kitaplarda yazıyor. Hele hele yüzüne vurmak hiçbir canlının caiz değildir. Yani bir insana tokat vurmak, yumruk vurmak İslamiyet kesinlikle yasaklıyor.
Dayak. Neden?
Şöyle bir izahı var. Cenab-ı Hak insanı yaratırken bütün uzuvlarını vasıtalı, yüzünü ise doğrudan yaratıyor. Doğrudan yarattığı için bu Allah'ın eseridir. Buna hürmet etmek lazımdır. Onun için bir insanı yüzüne sövmek İslamiyet'te çok ağır bir suçtur. Sövmek zaten suçtur. Yüzüne, gözüne, ağzına sövmek daha ağırdır. Bir insanın sırtına vurmak günahtır, yüzüne vurmak daha büyük günahtır. Mesela dayak cezası vardır İslamiyet'te. Belli suç işleyenlere dayak vurulur. Mesela namuslu bir kadına iftira etse birisi, fahişe diye veya başka şekilde, 80 sopa atılır. Yüzüne vurulmaz. Vücudun çeşitli yerlerine vurulur. Çünkü dayak hakkıdır
ona.
Evet. Hayvanlara haydi haydi yapılmayacak. Onun için yani bizim kültürümüz zarar veren hayvanı bile en iyi şekilde ortadan kaldıran bir kültürdür. Bütün hayvanlar insanların iyiliği için vardır. Onun için yaşıyorlar. Ama keyif için, zevk için. Avcılıkta da mesela keyif için hayvanı vuruyor öldürüyor. O uygun değil. İhtiyaç için öldürülür hayvan. Etinden ya etini yiyeceksin ya derisinden istifade edeceksin. Yoksa vur öldür. Can yakma arzusunu tatmin etmek için hayvanı öldürmek psikopatlıktır. Bu tavsiye edilmiyor. Zaten avcılık haklı olduğu zaman bile tavsiye edilmiyor. Yani, Hazreti Peygamber diyor ki avcılık meslek edinen bundan vazgeçerse ben onu
balık
hususi şefaat ederim.
Mı buna girer?
Meslek edinirse.
Mesela balıkçı.
Yani balık belki biraz daha değişik. Yani bu yani diğer hayvanlarla belki kıyaslanamaz. Yani diğer avcının yaptığıyla balıkçının durumu aynı değil.
Evet.
Bir de şu var, yani yasaklanmıyor. Yani avcılık yasaklanmıyor. Kötülenmiyor yani. Avcılık haramdır falan denmiyor. Yani bir insan geçimini avcılık yoluyla da karşılayabilir. Ama şimdi bazı işler vardır. İslamiyet'te övülmüştür. Mesela inşaat yapmak övülmemiştir. Yani binalar, dünyayı imar etmek övülmemiştir mesela.
Hangisi övülmüş?
Kuyumculuk övülmemiştir mesela. Çünkü kuyumculukta biliyorsunuz en hassas iş altın satımıdır. Faize düşme tehlikesi çoktur. Ondan dolayı övülmemiştir.
Hangisi övülmüş?
Mesela kumaş satıcılığı övülmüştür. İnsan örtülmesine yardım ettiği için. Aşçılık, yemek pişirmek övülmüştür. İnsanlara faydalı olur. Saatçilik övülmüştür. Zamanı, bak yani ama bu övülmeyenler yanlış anlaşılmasın. Yani bu dinen kötüdür, günahtır. Öyle bir şey yok. Övülmemiş sadece. Övülen işler var, övülmeyen işler var. Ondan dolayı böyle söyledim. Yanlış anlaşılabilir bu. Avcılıkta övülmemiştir.
Haftaya meslek seçimi ve mesleklerin sosyal hayatımızdaki yerini İnşallah. Konuşalım. Not aldım, unutmayayım. Efendim görüşmek üzere.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İpek Yolu.